Ayrım 15. Ulrike Meinhof. Üzgün olmaktansa öfkeli olmayı yeğlerim. Alois Prince. Sayfa 118. Kendi ailesi Ulrike Meinhof için çok önemliydi. Serbest gazeteci olarak evde çalışabiliyor, çalışma zamanını kendisi ayarlayabiliyordu. Ev işleri için yanına yardımcı almıştı. Böylece çocuklarıyla daha fazla ilgilenebiliyordu. Neredeyse bütün zamanına 4 yaşına basan ikizler el koymuştu. Çoğunlukla her şeyi aynı anda yapmak, aynı zamanda bir şeyler anlatmak, aynı zamanda kucağına oturmak, aynı zamanda elini tutmak istiyorlardı. Bir akrabasına yazdığı mektupta yakındığı gibi sadece hastalık farklı zamanlarda çalıyordu ikizlerin kapısını. Nedense hep peş peşe hastalanıyorlardı. Aynı mektupta çocuklarla geçirdiği bir günü şöyle anlatıyor Meinhof. Bisiklete biniyor, oldukça kötü şarkı söylüyor ve anne babaları gibi Beatles parçalarıyla dans etmeye bayılıyorlar. Bettina çok hoş ve müziğe uyarak ayağını sallarken Regine takla atmayı tercih ediyor. Bunu yaparken daha az sıkılıyor. Çocukların eğitimiyle tabii ki anneleri ilgileniyordu. Bu dönemde Klaus Rainer Röll'ün bütün ilgisi konkrete yönelmişti. 1966 ortalarında derginin tirajı bir kez daha 150 bine çıkınca Röll kendisine beyaz bir Mercedes almış ama solcu yoldaşları bu durumdan hiç hoşnut olmamışlardı. Bu dönemde evliliğinin mükemmel bir uyum içinde olduğunu söylese de verdiği sadakat sözüne uymadığı için buna inanmak mümkün değil. En azından aile dostları onun Ulrike'yi göz göre göre aldattığını biliyorlardı. Buna karşılık Ulrike'nin sadakati K2R için fazla katıydı. Ulrike, Röll'ün Hamburg'daki arkadaş çevresinde olağan olan serbest yaşam tarzına alışamamıştı. Röll ailesinin Hamburg'daki arkadaşlarının çoğu yaz tatillerini Silt'teki Kampen'de geçiriyorlardı. Klaus ve Ulrike de 1966 yazında oradalardı. Kumsalın bir bölümü çıplaklara ayrılmıştı. Aralarında yabancı istemeyen, zengin ve ünlü kişilerdi bunlar. Ulrike, en rağbet gören tenteneli hasır koltuklardan birinde oturuyor, biraz ötede ikizler, Kulmasların aynı yaştaki oğulları Thomas'la oynuyordu. Kampen kumsalında da gruplar oluşuyor, kendiliğinden partiler yapılıyordu. Parti için her zaman bir neden bulunurdu. Birinin doğum günü, bir başkasının boşanması ya da tanıdık birinin gelmesi gibi. Gelenler bazen pasta, bazen karides ya da havyar getiriyorlardı. Her zaman şampanya eşlik ediyordu bu yiyeceklere. Boş şişeleri kumsala istiridye kabuklarının yanındaki kum kulelerine diziyorlardı sırayla. Ulrike Meinhof'un etrafı Hamburg'daki gibi Kampen'de de her zaman insanlarla çevriliydi. Onlara yeni planlarını anlatıyor, eğitim yurtlarındaki kızların çaresiz durumlarını gözler önüne seren bir TV filmi yapmak istediğini söylüyordu. Elbette Vietnam ve protestocu öğrenciler hakkında da konuşuyorlardı. Öğrenciler sadece üniversite reformu mu istiyorlardı, yoksa amaçları bütün toplumu kökten değiştirmek miydi? Kumsalda ya da her akşam verilen partilerde sürekli konuşulan bir konu da hükümet kriziydi. Birbirlerine CDU-CSU ile SPD'nin birleşmesinin mümkün olup olmadığını soruyorlardı. Büyük koalisyon aynı yıl gerçekleşti. Vergilerin yükselmesiyle ilgili anlaşmazlığın ardından FDP hükümetten ayrıldığını açıkladıktan sonra CDU-CSU-SPD ile görüşmelere başlamıştı. Kasım ortalarına gelindiğinde ise koalisyon tamamdı. 1 Aralık'ta Baden-Württemberg Başbakanı Kurt Georg Kiesinger şansölye seçildi. Willy Brandt ise Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olmuştu. Franz Josef Strauss Maliye Bakanıydı. Yeni koalisyon solcuların üzerine adeta kabus gibi çökmüştü. SPD'nin elinin kolunun tamamen bağlanacağından ve sol profilini kaybedeceğinden korkuyorlardı. Ulrike Meinhof'un Hamburg'dan tanıdığı yazar Günter Grass, Willy Brandt'a SPD'nin bu kötü evliliği yapmaması gerektiğini ifade eden bir mektup yazmıştı. Grass'a göre bu birlik gerçekleştiği takdirde devlete sırtını dönecek olan gençlik sola ve sağa savrulacaktı. Verdiği yanıtta politik aynılaşmanın olmayacağı garantisini veren Willy Brandt, Büyük Koalisyon'un şimdiye kadarki gidişe sınırlı da olsa bugün mümkün olan tek alternatif olduğunu söylemişti. Reel politika ile ilgili bu tür uzlaşmalar Ulrike Meinhof'un kulaklarında kokmuş bahaneler olarak yankılanıyordu. Grass gibi o da büyük düş kırıklığına uğramıştı. Hiçbir zaman, hele de Godesberg programından sonra SPD'li olmamış fakat eşine dostuna SPD'ye oy vermelerini salık vermişti. Çünkü Almanya'da farklı bir politikayı hayata geçirmek için tek umuttu SPD. İşte bu umut gerçekleşen büyük koalisyonla yerle bir olmuştu. Meinhof kaleme aldığı makalede ihanetten, SPD'nin fahişeliğe soyunduğundan ve CDU'nun onu kollarına alacağından söz eder. Ona göre Almanya'da politik yaşam karşıtlıktan ve gerçek eleştiriden yoksun olduğu için ölecekti. Bundan sonra güvence altına alınmış yaşam standardı önemli olacak ve artık hiç kimsenin aklına olandan başka bir şey olabileceği gelmeyecekti. Giderek ilerleyen bu aynılaştırma, karıştırma, belirsizleştirmeye karşı çıkabilmek ancak politik doğrultular arasındaki farkları belirginleştirmekle, Meinhof'un deyimiyle açık cepheler oluşturmakla mümkündü. Oysa artık partilerden ve parlamentodan hiçbir beklentisi kalmamıştı. Sadece partilerin dışındaki büyük koalisyon karşıtlarının gürültü koparacakları umudunu taşıyordu. Parlamento dışı muhalefet gerçekten de şekillenmeye başlamıştı ve çok farklı yöntemlerle gürültü çıkarıyordu. Bu konuda Amerika'dan oturma ve yürüme gibi yeni protesto biçimlerini alan öğrenciler başı çekmekteydi. Marx ve Mao'nun okunduğu, tartışıldığı, öğrenildiği, uyuşturucu maddelerin kullanıldığı ve dans edildiği gruplar oluşmuştu. Ayrıca bir kesim gençlik için protestonun anlamı öncelikle kendi yaşam tarzlarını değiştirmekti. Saçlarını uzatıyor, derbeder kıyafetler giyiyorlardı. Sadece Berlin ve Münih gibi büyük kentlerde değil, küçük yerlerde de odalarının duvarlarına Mao Zedong'un ve Che Guevara'nın posterlerini asan, kişisel isyan bayrağını açmayı deneyen gençler vardı. Bazı normal vatandaşlar bu gelişme karşısında endişe ve korkuya kapılmışlardı. Bu yurttaşlar söyleyecek söz bulamadığı için ağzından yalvarır ve uyarırcasına şu sözler dökülen şansölye Kurt Georg Kissinger ile aynı duyguları paylaşıyordu. Sadece Çin Çin Çin diyorum. Belki de dudaklarından bu sözler dökülürken Kissinger'ın aklından zaman zaman son derece fantastik, Asyalı gibi görünen kıyafetlerle doluşan komün bir üyeleri geçmişti. Bu komün 1967 başlarında özel mülkiyetin, çalışma prensibinin, seksüel tabuların olmadığı yeni bir yaşama biçimini denemek amacıyla Berlin'de kuruldu. Komünün Rainer Langhans, Fritz Teufel veya Dieter Kunzelmann gibi üyeleri vatandaşların korkulu rüyası olmaktan büyük keyif alıyor, bunun için de medyayı sonuna kadar kullanıyorlardı. Röportaj yapmak isteyen bütün muhabirler için koridorun duvarında şu uyarıcı yazı asılıydı. Önce parayı sökülün, sonra konuşalım. Muhabir parayı ödedikten sonra komün üyeleri gazetecilere orgazm sorunları yaşarken Vietnam Savaşı beni ne ilgilendirir gibi şok edici sözler ediyorlardı. Bazıları bu ve benzeri sözlerden hareketle grubun apolitik tutumu içinde olduğunu iddia etmekteydi. Oysa bu cümle, özel ve politik sorunların birbirine bağlı olduğu, özel sorunların da köklerinin toplumda yattığı inancının ifadesiydi. Komün üyeleri 1967 başlarında yine gazete manşetlerine çıktılar. Amerikan Başkan Yardımcısı Hubert Humphrey Berlin'e gelmişti. Muhbir aracılığıyla komün üyelerinin suikast planladığı istihbaratını alan polis baskın yapmış, aramada bomba yerine un, yoğurt, puding tozu ve renk verici maddelerle kokulu mum yapmak için torbalara konmuş malzemeler ele geçirmişti. Oysa ertesi gün Bild gazetesi, zırdeli komplocuların kenti ziyaret eden misafiri, bombalar, patlama gücü yüksek kimyasal maddeler ve patlayıcılarla dolu plastik torbalarla öldürmek istediklerini yazdı. Konkret'in hemen bir sonraki sayısında Puding suikastı ile ilgili bir yazı yayınlayan Ulrike Meinhof, Berlin'deki bu polit soytarılar hakkında ne düşünmesi gerektiğini kendisinin de bilmediğini açıklar. Fakat komüncülerin net politik mesajdan yoksun olmasına rağmen dikkat çekme ve Vietnam Savaşı'nın yandaşlarının yüzlerini açığa çıkarma tarzlarından etkilenmiştir. Buna göre kadınların, çocukların ve yaşlıların üzerine napalm bombaları yağdırmak değil, buna karşı çıkmak canilik oluyor. Köyleri haritadan sildiren ve kentleri bombalatan politikacıları onaylamak değil, bu politikacılara puding ve lor peyniri atmak kabalık oluyor, demektedir yazısında. Yeni protesto hareketinin gelişimini merakla izleyen Ulrike Meinhof, hep bir şeyler yapmak gerektiğini söylemişti. İşte bu öğrenciler şimdi gerçekten de bir şeyler yapıyorlardı. Eylemler organize ediyor, sokaklarda yürüyüş yapıyor ve polis tarafından dövülmeyi göze alıyorlardı. Kendisi ise politik yazılar yazmasına rağmen herhangi bir riske girmiş değildi. Franz Josef Strauss dışında kimseyi fazlaca etkilemiyordu. Genel olarak hayatı henüz burjuva çizgide yürüyordu. 1966 sonunda Klaus Rainer Röhl ile birlikte nezih bir semt olan Blankensee'de modern bir villa satın almak için inşaat firmalarından biriyle tasarruf sözleşmesi imzalamışlardı. Bu Ulrike'nin düşüncesiydi. Villayı da o bulmuştu. Yüksek tavanlı, aydınlık odaların cam kapıları, büyük ağaçların olduğu bir bahçeye açılıyordu. Belki de Ulrike bu evi aile bağlarını yeniden sıkılaştırmak için almıştı. Röhl'ün yakın arkadaşı Peter Kulmas'ın karısı Danea Kulmas'a büyük bir aşkla bağlandığı gözünden kaçmamıştı. İçinde yaşadıkları çevrede bu durum alışılmadık bir şey değildi. Çiftler sürekli ayrılıp başkalarıyla yeni ilişkiler yaşıyorlardı. Peter Rümkorff bu yıllar için evliliklerin bu kadar tehlikede olduğu, insanların bu kadar çok bakıştığı, girilen yatakların bu kadar çok değiştiği başka bir dönem yaşamadığını yazmıştır. Şimdi Röller'in evliliği de bu duygu girdabına kapılmıştı. Ulrike Meinhof özellikle çocuklarının kendisi gibi babasız büyümesini istemediği için evliliğini kurtarmaya uğraşıyordu. O, Hamburg'daki antika dükkanlarında evi için uygun mobilyalar ararken protestocu öğrencilerle devlet bir kez daha karşı karşıya geldi. İran Şahı Rıza Pehlevi ve karısı Farah Diba Almanya'yı ziyaret ediyordu. Öğrenciler, İranlı öğrenci Bahman Niruman tarafından İran'da halkın yoksulluğu, insan hakları ihlalleri, Şah'ın diktatörlüğü ve ABD tarafından desteklenen İran gizli servisi hakkında bilgilendirildikleri için bu ziyarete hazırlıklılardı. Gazeteler, İran'da hüküm süren bu koşullar hakkında tek bir satır bile yazmamışlardı. Onlar daha çok tavuslu tahtın doğuya özgü ihtişamı ve saray dedikoduları ile ilgileniyorlardı. Özellikle renkli basının bu habercilik anlayışına Ulrike Meinhof, Farah Diba'ya hitaben bir açık mektup kaleme alarak tepki gösterdi. Mektup şöyle başlıyordu. İyi günler Bayan Pehlevi. Size yazma fikri, Neue Revue'nun 7 ve 14 Mayıs tarihli sayılarında yayınlanan hayatınızı anlattığınız yazılar nedeniyle ortaya çıktı. Bu yazıları okurken sizin İran hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığınız izlenimini edindik. Şöyle diyorsunuz, İran'da yazın çok sıcak olduğu için İranlıların çoğunluğu gibi ben de ailemle İran'ın Rivierası olan Hazar Denizi'ne giderim. İranlıların çoğu gibi biraz abartılı değil mi? Örneğin Belucistan ve Mehran'da İranlıların çoğu, %80'i, kalıtsal frengi hastalığından muzdarip. İranlıların çoğunluğunu yıllık geliri 100 dolardan az olan köylüler oluşturuyor. İranlı kadınların çoğunun iki çocuğundan biri ölüyor. 14 saat boyunca halı dokuyan çocuklar, onlar da mı yazın Hazar Denizi'ne gidiyorlar? Çoğunluğu yani. Ulrike Meinhof'un bu açık mektubu binlerce adet basılarak bildiri niyetine dağıtılmış ve resmi ziyaretin Almanların çoğunluğunun arzu ettiği gibi olaysız geçmemesine katkı sağlamıştı. Şah ve karısı 2 Haziran'da Berlin'e ayak bastılar. Schöneberger Belediye binasında karşılamanın ardından protokol akşam operada Mozart'ın Sihirli Flütünü izleyecekti. Opera binasının önünde binlerce gösterici toplanmıştı. Bir o kadar da izleyici vardı. Göstericiler şah şah şiş kebabı ya da SASS şah gibi sloganlar bağırıyordu. Bir süre sonra yanaşan otobüslerden ellerinde tahta sopalar olan siyah giysili adamlar indiler. Şah'ın sadık adamlarından oluşan bu alkışçılar kimse ne olduğunu anlamadan göstericilere tahta sopalarla vurmaya başladı. Şah, karısı ve Ulrike Meinhof'un anne tarafından uzaktan akrabası olan Berlin Belediye Başkanı Heinrich Albert, Mozart'ın operasını dinlerken dışarıda polis saldırıya geçmişti. Onlara göre göstericiler sert davranılması gereken komünist tahrikçilerdi. Kalabalık sucuk taktiği ile lastik coplar kullanılarak geriletildikten sonra küçük gruplara bölündü. Sonra elebaşılarını tutuklamak için kovalamaca başladı. Hayatında ilk kez gösteriye katılan Latin dilleri ve edebiyatı öğrencisi 26 yaşındaki Benno Onezorg'un da elebaşı olduğu düşünülüyordu. Diğer göstericilerle birlikte kaçtıkları Krumme Caddesi'nin yan sokaklarından birinde bir garajın önünde kıstırıldılar. Onezorg kaçmaya çalışınca etrafını saran polislerin saldırısına uğradı ve kendinden geçesiye kadar dövüldü. Sonra bir silah sesi duyuldu. Onezorg, 39 yaşındaki polis Karl-Heinz Kuras'ın silahından çıkan kurşunla başından vurulmuştu. Öğrenci Benno Onezorg'un ölümü Almanya'yı değiştirdi. Protestonun kıvılcımları bütün ülkeye sıçramıştı. Hemen ertesi gün yüksekokul veya üniversitesi olan neredeyse bütün kentlerde sessiz yürüyüşler, matem mitingleri ve gösteriler yapıldı. Göstericiler polisin vahşeti ve Springer basınının kışkırtma kampanyasını kınayan pankartlar taşıyorlardı. Springer gazeteleri ise Onezorg'un ölümünden Berlin'deki göstericileri sorumlu tutmuştu. Bild gazetesinde şöyle deniyordu: "Dün Berlin kendilerine gösterici diyen isyancıların hedefi oldu. Ama çıkardıkları isyan onlara yetmedi. İlle de kan görmek istiyorlardı. Ellerinde kızıl bayraklar vardı. Artık gelinen noktada eğlence, uzlaşma ve demokratik hoşgörü bitmiştir." Gerçekten de öğrenciler son zamanlarda hoşgörü hakkında bir sürü şey öğrenmişlerdi. Hoşgörülü bir toplumda yaşadıkları için eleştirilerini ifade edebilecekleri söyleniyordu onlara. Fakat deneyimlerinden çıkardıklarına göre eleştirilerinin en ufak bir etkisi yoktu. Protesto daha sesli ve ısrarlı hale geldiğinde ise devletin yumruğunu hissetmişlerdi tepelerinde. 15. ayrımın sonu, sayfa 126.